Merhaba.
Merhaba.
Yine bir programda birlikteyiz.
Yine baş başayız.
Yine baş başayız ve sorularınızı yanıtlıyoruz. Soruların kalitesi de yavaş yavaş diyeyim, daha böyle hani değişiyor diyeyim.
Gerçekten öyle.
Ve bizi zorlayan sorularla karşılaşmaya başlıyoruz. Bakalım çalışmadığımız yerden
Yeee.
gelecek soru çıkacak mı hiç?
Çünkü sorular zorlaştıkça bizim de gelişimimiz
Evet,
artıyor.
aynen öyle. Biz de
Biz de
üzerinde
gelişiyoruz.
düşünüyoruz. Cevabını bilmediğimiz bir soruysa zaten deriz. Vallahi bunu biz de düşünelim bir, üzerinde tartışalım, araştıralım. Bilmiyoruz diye. Evet, şöyle demiş izleyicimiz. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur diyorsunuz. Peki o zaman hayata nasıl güvenebiliriz? Bak, böyle bir
Güzel,
şey diyor
güzel
musunuz demek
soru.
ki? Bunu sen diyorsundur muhtemelen. Evet, hem hayatta hiçbir şeyin garantisi yok, hem de güven duy hayata.
Evet.
Gerçekten çelişik gibi duran şeyler bunlar, böyle ilk bakışta, değil mi? Birbirine çelişen şeyler. Eğer biri doğruysa diğeri doğru değil gibi. Peki ikisini birden nasıl örtüştüreceksin bakalım.
Nasıl ölçtüreceğim? Şimdi geçen bir zamanlarda Facebook sayfamda bir yazı paylaşmıştım. Şu kitaptan aldığım 5 gerçeği kabulle gelen mutluluk diye. Hakikaten epey ilgi toplamış ve paylaşım yapılmıştı. Ben zaten bu David Ricko'yu çok seviyorum.
David Ricko'yu ben de
David Ricko'nun
seviyorum.
epey kitabını çıkardık. Neden çok seviyorum? Çünkü David Ricko Jungçu bir psikoterapist. Jung da derinlik psikolojisinin babası.
Evet,
Hakikaten
kurucusu. Evet.
kurucusu, yani onu insanları çok derinden sorgulatan bir
Yaklaşım.
yaklaşımı var. O yüzden David Ricko'nun kitapları da gerçekten okurken birçok farkındalık yaratan bir kitap. Şöyle demiş, bu beş gerçek nedir? Hayata güvenmek ya da güvenmemek konusunda. Şimdi diyor ki beş gerçek. Bir, her şey değişir ve sona erer. İki, işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Üç, hayat daima adil değildir. Dört, acı hayatın parçasıdır. Beş, insanlar hep sevecen ve sadık değillerdir. Bu beş gerçek ve hayata güvenmek ya da güvenmemek. Ya da
Evet.
kendine güvenmek ya da güvenmemek. İkisi farklı şeyler.
Zaten burada önce bizim dışımızdaki şeylere güven duyup duymamamızın doğrudan doğruya bizimle bir ilgisi olduğunun altını çizmekte yarar var.
Evet.
Yani ne kadar güvenilir olursa olsun bizim dışımızdaki şeyler, örneğin bir insan, çok güvenilir bir insan. Eğer biz güven duygusunu geliştiremediysek, bu duyguyu yaşayamıyorsak, zaten çok güvenilir bir insana bile güvenemeyebiliriz. Bu anlamda bizim dışımızdaki gerçekliğin güvenilir olup olmadığı belirlemiyor bizim güven duygumuzu. Biz hayata güven duyabiliyorsak zaten güven duygumuzu geliştirmişiz demektir. Hayata güven duymak zaten aptalca bir şekilde istismara açık davranmak anlamına gelmiyor.
Hiç gelmiyor.
Yani güvenden ne anladığımız da burada belki tartışılabilir, yani açılabilir biraz. Güven duymak demek, sen örneğin güvenilmez bir insansın. Ben güven duygusuna sahipsem zaten seni daha objektif olarak değerlendirebilirim de. Burada bir kendi duygum benim önümde bir filtre oluşturmaz. Beni engellemez.
Ya da senin bana güvenme ihtiyacın beni otomatikman güvenilir kılmaz.
Kılmaz, evet.
Bu
Orada
önemli.
tabii senin güvenilmez bir insan olduğu gerçeğini görürüm ve sana istediğin krediyi açmayabilirim. Geri
Bunu işte,
dönmeyeceğini
bu
bildiğim için.
yanlışlığı çoğu insan yapıyor. Ben ona çok güvenmiştim ama o beni hayal kırıklığına uğrattı. Oysa gerçekten, hani şapkamızı önümüze koyup sorgularsak, o senin ona güvenmen için ne yaptı? Nasıl güvendin? Hangi koşullarda ne yaptı da güvendin? Ya da birçok güvenilmezlik ipuçları verdi de sen görmezden mi geldin?
İhtiyacın doğrultusunda kendini mi
Kandırdım,
aldattın?
ya da ben ona güvenirsem bu güvendiğim için kendisine utanır ve bana beni aldatmaz mı dedin.
Evet.
Yani hiç kimseyi, ne güvenilmez bir insanı güvendiğimiz için güvenilir hale dönüştürüyoruz, ne de
güvenilir bir insanı güvenilmez yapıyoruz güvenmediğimiz için.
Evet, evet.
O bizimle ilgili bir şey. Tabii olumsuz deneyimler de arttıkça, yani kendi güven duygumuz düşük olduğu için, güvenme ihtiyacı duyduğumuz için insanlara birçok istismar yaşamaya başladığımızda bir noktada artık hayat güvenilmez haline dönüşüyor bizim için ya da insanlar güvenilmez haline dönüşüyor. Yok, hayat son derece karmaşık bir yer aslında. Güvenilir insanlar da var, güvenilmez insanlar da var. Ama biz ne durumdayız? Önemli olan bu. Onları böyle değerlendirebiliyor muyuz? Yani objektif algılayabiliyor muyuz bu gerçek?
İşte bu beş gerçekten biri bu. İnsanlar hep sevecen ve sadık değillerdir. Yani bunu kabul edeceksin. Bu gerçeği. Ama sen hayata ait bazı gerçekleri
çarpıtırsan ya da yatsıyorsan,
bunlarla barışamıyorsan, bunları kabullenemiyorsan, o zaman hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor.
Evet.
Bir de hayata güvendim ama işte annemi babamı kaybettim. Ne yani? Hayata güvenmek demek hayatın kımıldamadan senin tam istediğin noktada aynı kalması anlamına gelmiyor. Hayat doğası icabı akıyor. Bir nehir gibi akıyor. Sürekli akıyor. Sen istesen de, hani bir söz vardır, aynı suda iki kez yıkanılmaz diye. Evet, hayatın aynı kalmasını istemek riskten korkmak anlamına geliyor. Mesela şu anda ben nispeten, hatta iç güveysten halliceyse, aman her şey böyle kalsın, hiç şey sallamayayım bir şeyi. Birçok insan bu nedenle yüzleşmekten de korkuyor kendisiyle. Yani tabii, şu anda ben sarsmayayım.
Kaldıramayacağım bir gerçekle karşılaşmayayım.
Evet, böyle gitsin. Aman şey dokunmayayım oraya, çünkü dokunursam uf olabilir. Oysa evet, hayatın kendisi değişim üzerine. Hani değişmeyen bir tek gerçek varsa, o da değişimin sürekli olduğudur gerçeği. Evet, hayatta her şey değişir ve her şey sona erer. Biz bu sona ermek konusunda bu kavramla barışık olmadığımız için ve kendi sonluluğumuzu bilen tek varlık olduğumuz için korkuyoruz değişimden.
Bir de tabii burada şöyle kategorize etme gibi bir yaklaşım da var. Yani güvenilmez insanlar var, hayatın içinde güvenilir insanlar var. Bunlara güvenmeyelim, bunlara güvenelim. Böyle bir şey de yok aslında. Yani en güvenilir insan bile bazen bizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Elbette.
Ya da en güvenilmez düşündüğümüz bir insan bile onunla öyle bir ilişki kurabiliriz ki biz o kişiye güven duyabiliriz. Bizim yıllar önce çıkardığımız, şimdi yazarı rahmetli olan bir kitap vardı. Hatta iki kitap. Bir Hırsızın Anıları diye hatırlarsan,
evet,
Aykırı
evet.
Yayınlarından çıkarmıştık. Yani o mesela çok ilginç bir örnek bu konuda.
Gerçekten çok ilginç bir örnek.
Geçen işte olayları anlatmış.
Neydi, ruhunu şahit edelim.
Mehmet Kartal. Ve işte hayatı boyunca her türlü gayrimeşru işe bulaşmış. Hırsızlık da işte en başta gelen bir şey. Ev soygunları yapıyor, yaralama.
En işte, iyi arkadaşına kazık atıyor.
Şöyle hatta kazık atıyor.
İnanılmaz
yani,
bir şey.
İşe alıp bunu bu hayattan kurtarmaya çalışan sevdiği arkadaşları var. İş veriyorlar. Dükkanını soyup gidiyor falan yani. Böyle
uç noktalar.
Olaylarla. Evet.
Buna rağmen o adam onu affetmişti. En iyi arkadaş olmaya devam etti ve cenazesinde de oradaydı.
Evet. Cezaevine girdikten sonra bile kendisini evet. soyan kişi evini alıyor, yediriyor, içiriyor, yatırıyor, kaldırıyor. Sabah erkenden soyup soğana çevirip çekip gidiyor işte. Cüzdanı müzdanı ne varsa alıp gidiyor falan. Yani böyle bir insan ne kadar güvenilmez değil mi? Artık lanet olsun sana bu kadar kredi açtım denmesi gerekir bu insana ilk bakışta. Ama cezaevine düştüğünde de ziyaretine gidiyor. Ve bir noktada cezaevinde zaten hayatını değiştirmeye karar vermiş. Çıkınca artık bu işlerden uzaklaşacağım, hayatımı yazacağım, bambaşka bir hayatım olacak diye.
Zuhal Olcay'la film çevireceğim.
Evet,
ve çevirmiş
bu tür şeyleri kafasına koymuş, film çevirmiş. Ve işte biz de kitabını basmıştık. Kural dışı olduğu için adımız gelmiş. Yani ben de kural dışı
İsminden diye. Çekilmiş kural
evet,
dışı
insanım,
diye.
İnsanım herhalde siz bu kitabı basarsınız falan diye. Onun için Aykırı diye bir yayın evi kurmuştuk. Yani çünkü
onun için o zaman kurduk, evet.
Bireysel gelişim kitapları çıkarıyoruz. Bu kitap ona çok uymuyor falan ama Aykırı bir tip. O nedenle de Aykırı adı da, adını da ona borçluyuz diyebilirim yani.
Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir örnek aslında. Yüzünde de façata mı derler,
evet,
ona?
Falçata yarası.
Ne? Falçata
yarası.
Neyse
falçata.
İşte ondan vardı böyle suratında.
Ayakkabıcıların sanıyorum kullandığı bir keskin alet bu falçata denilen şey. Yanılmıyorsam.
Yani yüzü de şeydi, ürkütücüydü buna rağmen.
İnanılmaz güzel bir enerjisi
buna
var.
Buna rağmen enerjisi o kadar güzeldi ki, ben şeye inanıyorum, insanların bir öz enerjisi var. Yani dışarıdaki yaşamları, çocukluktan itibaren yaşadıkları deneyimlerin nedeniyle kötü olsa, ne bileyim bir sürü kanunsuz işlere karışsalar bile bazı insanlar, tüm bunlar o insanın ışığını örtemiyor. İlk burada tanıştığımda kendisiyle ona inanılmaz bir sevgi duymuştum. Hatta sarılmıştım.
Zaten yani böyle bir
ışığı vardı çocuğun.
Yayın evi kurduk. Ondan sonra da o yayın evini işte araştırma, inceleme, tarih, kitapları falan çıkarttık biliyorsun. Ve vesile oldu o yayın evini kurmamıza. Şimdi neden bunu göze alalım? Hakikaten enerjisi...
Başka bir enerjisi
çok
vardı.
Çok hoştu. Biz de etkilendik. Bir de desteğe ihtiyacı vardır her insanın. Böyle bir destek, hayatını değiştirmeye karar vermiş o anda.
Çünkü onu yansıtıyordu. Hayatımı değiştireceğim. Evet. Yani bunu öyle bir kararlı şekilde o enerjiyi veriyordu ki hani en ufak bir duygu sömürüsü yapmıyordu.
Evet.
En ufak bir şekilde kendini acındırmamıştı. En ufak bir şekilde yalana dolana başvurmadı bizimle.
Dürüstçe paylaşmıştı.
Dürüstçe paylaştı.
Evet. Kitabında da paylaşmış zaten dürüstçe. Bütün bunları yazmıştı.
Onun şey vermişti da bize. Kendisinden armağan bir fincan.
Evet.
Onu hala
bana ilk destek olacak insanlar falan diye, değil mi?
Evet ya. Onu getirmişti ve yaşasaydı çok daha da insana yararlı olacağını hissediyordum.
Evet, çok şimdi bu insan güvenilir bir insan mı, güvenilmez bir insan mı?
Yaptıklarına bakarsan güvenilmez, olduğuna bakarsan güvenilir. İkisi arasında çok büyük fark
yani
var.
Yani işte bu kategorize etmenin kendisinin problemli, evet, olduğunu gösteriyor. Eğer biz güvenilir bir insansak, insanlarla öyle bir ilişki kurabiliriz ki o insanlar da güven duygusunu adım adım kendilerine katmaya başlayabilirler ve güvenilir bir insan haline gelirler gerçekten.
Bu da hani eğitimlerde de söylüyoruz ya, insanları asla geçmişiyle yargılamayın. Ne kendinizi ne başkalarını. Çünkü her an yepyeni bir an. Her an değişebilir o insan. Siz her an değişebilirsiniz. Her şey yepyeni başlayabilir. O yüzden geçmiş ölüdür arkadaşlar. Geçmiş ölü. Şu an, sadece bu an yepyeni bir an. Canlı bir an. Canlı olan tek an şu an. Ne geçmiş, geçmiş ölü. Gelecek o henüz daha yok. Ortada yok. O henüz bir hayal. Yok. Tek an var. Tek bu an. Yaşadığın an. Bu anda yaşadığını hissettiğin an. Anın içine eğildiğinde. Anın anla dans ettiğinde. O zaman yaşam enerjin artıyor. Ve orada sevgi var. O sevgi, o anın enerjisinin içindeki saf enerji. O zaman işte orada yargı yok. Kimseye karşı yargı yok. Ve anda yaşamak aslında ne gerektiriyor? Anda yaşamak iç huzur gerektiriyor. Kendinle barışık olmayı gerektiriyor. Kendinle barışık olmadığın takdirde anda yaşayamıyorsun. Ya geçmişte yaşıyorsun, ya gelecekte yaşıyorsun. Ya korkularla, endişelerle, ya pişmanlıklarla, suçluk duygularıyla. Tüm bu duygular seni yiyor, bitiriyor. Yaşamıyorsun yani. Evet, nefes alıyorsun. Evet, fiziksel bedenin bu gezegende ama sen neredesin? Ve anda olduğumuz anda ancak o özümüzün o harikulade enerjisini yansıtabiliyoruz. O gerçek mutluluk orada. Mutluluk ne biliyor musunuz? Mutluluk bizim doğal halimiz. Bir şey yaparak, Bir şeylerin peşinden koşarak mutlu olamıyoruz. Sadece kendi önümüzden çekildiğimizde, korkularımızdan, endişelerimizden özgürleştiğimizde, bizi yiyip bitiren o şeylerden özgürleştiğimizde, huzuru bulduğumuzda, sevgi, bilgelik, iyileştirici güç ve mutluluk kendiliğinden ortaya çıkıyor. O orada. O elde edilen bir şey değil, olan bir şey zaten. Yeter ki dışarıdaki o çamurları silelim, berraklaştıralım. O zaman mutluluk kendi yüzünü gösteriyor. O zaman hayatımıza sevgi hakim oluyor. O zaman güvenip güvenmemek değil. Ya da kendime güvenmek güvenmemek değil, olanı olduğu gibi kabul edebilerek yaşamak ve bu noktada o anın içinde öylesine derin bir şükran duygusu oluyor ki, o şükran duygusu içindeki iyiliği, içindeki zenginliği, içindeki ışığın parlaklığını, içindeki merhameti, içindeki şefkati ortaya çıkarıyor. O zaman yaşamın armağanını harikulade şekilde değerlendirmiş oluyorsun. Ve yaşama ışığını sunuyorsun. Sen gittikten sonra da ışığın parlamaya ve başkalarını aydınlatmaya devam ediyor. Bizim görevimiz paketimizin içinde doğal olarak gelen ışığı ortaya çıkarıp bu gezegene bırakmak. Varlığımız gittikten sonra bırakılan ışıklar çoğaldıkça aydınlanma böyle olacaktır. Bütünün bilinç seviyesi böyle yükselecektir. Işığını ortaya çıkarmak için önce kendi önünden çekil.
Evet, bunun üzerine fazla lafa gerek yok sanıyorum. Her anın yepyeni bir an olduğu bilinciyle hoşça kalın.